Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz, yani İGEDER adına yapmış olduğumuz Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Bayramın sonunda, yani Kurban Bayramı'nın son günlerinde, 4. 5. bayram günü birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz elhamdülillah. Tabii ülkemizde vaka sayıları her geçen gün artıyor. Bu da endişe verici durum. Bütün bunlar, bu duygular içerisinde Eğitim Dünyası programına başlıyoruz. Vaka sayıları artmakla birlikte vefat sayıları da artıyor. Tabii biz eğitimcilerin en büyük sorusu şu: okullar açılabilecek mi? Temennimiz, duygu ve düşüncemiz okulların artık açılıyor olması. Şartlar ne olursa olsun, vaka sayıları ne olursa olsun, okulların açılıyor olması. Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu açıklamaları hepimiz takip ediyoruz. Delta varyantının aşılanmamış gruplarda daha fazla bulaşıcılık etkisi gösterdiği ve hastaneye yatma oranını artırdığını, ancak aşılanmış kişilerde, gruplarda Delta varyantının etkilemediği veya hastaneye yatma oranını düşürdüğüyle ilgili paylaşımlar yapılıyor. Dolayısıyla aman aşı diyor, aşıya muhakkak tek çaremiz aşılanmak diyor. Birinci doz aşısını vuran vatandaşlarımız muhakkak ikinci doz aşısı sırası gelmişse, zamanı gelmişse ikinci doz aşıyı vurulmalı. Hatırlatma aşısı adını verdiğimiz üçüncü doz aşısı zamanı gelmiş olan vatandaşlarımız da üçüncü doz aşıyı vurulmalı. Yani işte böyle bir karışık bir duygu içerisinde Eğitim Dünyası programına başlıyoruz. Bir taraftan özlediğimiz iki yıldır bayram sevincini rahat bir şekilde yaşamanın gayreti ve çabası içerisinde olurken, bir taraftan da vaka sayılarının arttığını her gün akşam televizyon kanallarında duymanın, görmenin bir karışık duygusu içerisinde Eğitim Dünyası programına başlıyorum. Efendim, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında neden bahsetmek istiyorum? Sabahleyin radyoya gelirken, aslında akşamdan bu tarafa, bugün Eğitim Dünyası programında neyi gündeme taşıyayım derken, hafızam, zihnim beni ta 20 yıl, 22 yıl öncesine götürdü. O zaman Ankara'da Muradi Okulları'nda yöneticiyken, 28 yaşında bir yönetici iken, Yazarlar Birliği'nin açmış olduğu bir eğitim programı duyurusu geldi önüme. O vesileyle Oğuz Saygın Hoca'yla tanışmıştık. O zaman Negatif Limanlardan Pozitif Sulara diye bir kitabı da yeni basılmıştı. Yani NLP adını verdiğimiz Neuro Linguistik Programlama'nın kısaltılmış adı NLP adını verilen bir programın temel eğitimini almak adına böyle bir başlangıç yapmıştık yaklaşık 22 yıl önce. Doğrusu etkilenmiştim. Ankara Muradiye'den sonra Kayseri'de Atlas Eğitim Kurumları'nın genel müdürlüğü olduğum süreç içerisinde de NLP'nin kişiye bir takım kazanımlarını gördüğüm için, hissettiğim için, özellikle kişiler arası ve kişinin kendisine ait olan kapasitesini geliştirme, duygularını yönetme ve daha etkin ilişki kurma becerisini geliştirdiği için ve bunun bir öğretmen için olmazsa olmaz bir durum olduğunu bildiğim için, o zaman da Atlas Eğitim Kurumları'nın genel müdürü iken de bütün öğretmenlerimizi temel eğitim düzeyinde NLP eğitimini aldırmıştım. Tabii kişisel gelişim adını verdiğimiz bu tip programların eleştirileri de şüphesiz var. Bunun da farkındayız. Yani kamuoyunda kişinin ben duygu ve düşüncelerini artırıyor olmasından dolayı istersem her şey yapabilirim düşüncesini ön plan çıkarttığı gerekçesiyle eleştiriler de var. Ancak kişiye sağladığı artıların da olduğunu düşünüyorum. Şahsen mesleki yaşamımda özellikle bulunduğum okullarda yöneticilik becerime katkı sağladığını düşündüğüm için kendi iletişim becerime ki zor bir beceridir iletişim becerisi. Gerçekten hepimiz için bu beceri çok zor bir beceri. Yani kolay bir beceri olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü iletişim çok boyutlu bir beceri. Psikolojik, sosyolojik ve kişisel özellikleri de barındıran bir beceri. Ve kişinin yaşanmışlıklarıyla alakalı bir beceri olduğu için aslında kolay gibi gelen bu iletişim becerisi kişiler arası iletişim kurma ve kişinin kendisine ait kapasitesini geliştirme, duygularını yönetme, böyle söylendiği kadar kolay bir beceri olmadığını hepiniz şöyle kendi yaşamınıza, ailenize, iş hayatınızdaki durumlara baktığınız zaman nelere öfkelendiğinizi, neleri, hangi duygularda yönetmede başarısız olduğunuzu ve daha etkin iletişim kurma konusundaki kendinize olan eleştirilerinize baktığınız zaman da aslında ne demek istediğimi anlamış olursunuz. Ben de bugün Eğitim Dünyası programında öğretmenlik mesleğine fayda sağlayacağına inandığım, pedagojik gelişimlerine katkı sunacağına inandığım NLP üzerine, nörolingüistik programlama üzerine birkaç radyo programı sohbet etmek istedim. Çünkü öğretmenlik mesleğine katkısını olacağına inandığım bir durum. NLP duygusal zeka teknolojisi midir derseniz diyebiliriz. Diyebiliriz ki NLP duygusal zeka teknolojisidir ve dolayısıyla kişiler arası ve kişinin kendi içindeki yetkinliklerini geliştiren bir teknoloji midir diyebiliriz. Yani bu anlamda ündem olarak söylüyorum ben bunu. NLP kişiler arası ve kişinin kendi içindeki yetkinliklerini geliştiren bir teknoloji. Şimdi aslında burada tam Oğuz Saygın Hoca ile tanıştığımda bana bize o zaman o dönemde NLP'nin 10 temel ilkesinden bahsetmişti. O bile bana ciddi bir heyecan vermişti o zaman. Çok etkilenmiştim. Hiç unutmuyorum. Ertesi gün ikinci dönemin başlangıcıydı eğitim öğretimin. Ankara Muradiye Nine Hatun Okulları'nda ikinci dönemin başlangıç programında törende saatlerce konuştuğumu ve çocuklarımıza, kız çocuklarımıza o dönem sevgi çiçeklerim diye başlayarak uzun bir sohbet yaptığımı, ne kadar çok etkilendiysem adeta onları ayaktan yerden kesercesine konuşma yaptığımı hatırlıyorum. Bayağı da çocukları bekletmişim. Yanımdaki müdür yardımcılarım sürenin çok geçtiğiyle alakalı bana bir uyarıda, ikazda bulunmuşlardı. Şimdi nörolingüistik programlama terimi ilk olarak Richard Bandler ve John Grider tarafından 1970'lerde Santa Cruz'da yer alan Kaliforniya Üniversitesi'nde kullanmaya başlanmış ve teknikler ilk olarak 1975 yılında yayınlanmaya başlanmıştır. Kısaca ben NLP üzerine bir takım bilgileri sizinle paylaşayım. Yani dolayısıyla Bandler ve Grinder ismini biz çok sık duyduk. Bu şey boyunca NLP tekniklerini aldığımız süre içerisinde Richard Bandler ve John Grinder ismini gerçekten çok duyduk. Onlar, bu iki insan, bu terimi insanları tek bir zihin beden sistemi olarak gören görüşü büyük ölçüde destekleyen içsel deneyim ve dil, yani nöro ve lingüistik, yani nöro sinir dili ve davranış arasındaki bağlantı kalıplarının tanımlanabildiği bir fenomen ve kavramlar bütününü tanımlamak için kullandıkları bir kavram. Tabii birazdan geleceğiz. Bu 2000'li yıllarda, belki ben 2000'de tanıştım ama Türkiye'ye muhtemelen 1995'ten sonra bu teknikten girdiğini düşünüyorum. Çok fazla öncesi olduğunu zannetmiyorum. Varsa da benim bilgim olmayabilir. Bu konuda Erkam Radyo dinleyicilerimiz beni bağışlasın ama ben sonuçta 22 yıl önceki yaşanmışlığımdan bahsediyorum. Şimdi o zaman da tabii NLP, işte kimisi NLP diyor, kimisi NLP diyor. NLP İngilizce okunuşu, NLP Türkçe okunuşu vesaire. Şimdi bu konularda tartışmalar olduğu gibi o dönemde işte LPG biliyorsunuz araçlarda, benzinli araçlarda tasarruf artırmak için LPG de yeni yeni gündeme gelmeye başlamıştı. Hemen hemen aynı döneme geliyor Türkiye girişi bakımından. Hatta dalga da geçiliyordu ama dalgayla birlikte işte gaz verme, hani kişisel gelişime gaz verme bakımından da benzerlik gösteriyordu. Yani dolayısıyla bu süreç içerisinde şunu ifade etmeye çalışıyorum. Neuro Linguistik Programlama, Programming'ın kısaltılmışı aslında bu NLP. Richard Bandler'in ve John Grinder'in ortaya attığı bir felsefe, bir temel ilke, kalıplar bütünlüğü. Bandler bir matematik ve bilgisayar bilimleri öğrencisidir. Grinder ise linguistik, yani dil uzmanıdır. Bu anlamda bu iki kişiyi de tanımak gerekiyor. Bandler bir matematik ve bilgisayar bilimleri öğrencisi. John Grinder ise dil uzmanı, linguistik uzmandır. Çalışmaları Grigori Bateson tarafından desteklenmiştir ve NLP modeli Bateson'un çalışmalarına çok şey borçludur. Detayına bakılacak olursa NLP, Bateson'un yazılarını topladığı Steps to an Ecology Mind kitabında bulunabilecek temel kavramlarını yola çıkarak da bunu kitaplaştırmış veya etkin bir şekilde kamuoyuna duyurusunu sağlamıştır. Daha sonra tabii NLP etkilerini geniş bir çerçeve oluşturmuş, yelpaze oluşturmuş. Daha sonra çok sık bunun da adını duyduk biz hep eğitim esnasında. Milton Erickson'un hipnoz terapisi ve geçtalt terapisiyle Virginia Satir'in alet terapisi, bu Virginia Satir. Bunların da katkılarıyla bugün NLP ciddi anlamda 30 senelik bir geçmişi içerisinde ciddi bir çevre oluşturmuştur. Kimilerini etkilemiştir, kişisel yetkinliklerini artırmıştır. Kimileri için bir ticari kapı olmuştur, kimileri için mesleki yeterliliklerini sağlayacak bir çalışma olmuştur ama yıllar boyunca da aslında çekişmeli bir alan olmuştur NLP. Tabii nörotik bilimlerde son yıllarda yaşanan ilerlemeler aslında NLP'yi daha da geniş bir araştırma kapsamına yönelttiğini de söylemek istiyorum. Şimdi beyin sinir dili, yani nörotik bilimler adını verdiğimiz sinirlerimizle alakalı, beyin ve sinirle alakalı araştırmalar her geçen gün ilerleyince aslında NLP'nin de bu, yani NLP'nin de geniş bir araştırma kapsamına yönelttiğini buradan ifade etmek istiyorum. Yani 30 sene önceki durumla, 20 sene önceki durumla şimdiki durumun aynı olmadığını ifade etmek istiyorum kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii hipnozun bilişsel teorileri, hipnozun etkinliğini ve sürecini, hipnoz dilinin etkinliğini ve hipnoz yaklaşımlarını da NLP kısmen destekliyor ama bir hipnoz terapisti değildir asla. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Burada NLP'nin araçları ve yaklaşımları özellikle ön plana çıkıyor. Özellikle ayna nöronlar ve belleğin pekiştirilmesi, pozitif zihinsel imgeleme etkileri, yüz ifadeleri gibi konular aslında nörolingüistik programın neden böyle bir ad verildiğinde gösteriyor. Yani NLP'nin araçları ve yaklaşım tarzları bir noktada nörotik bilimlerle nasıl ilişkili olduğunda bir noktada gösteriyor. Birazdan NLP'nin, yani NLP'nin bir takım kabullerinden bahsedeceğiz kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Peki neden bugün böyle bir konuyu gündeme getirmek istedim? Kendi yaşamımda da kısmen deneyimin olması münasebetiyle demiştim başta. Şimdi kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, öğretme işi ilişkilerle ilgili olduğu kadar pedagoji ile de ilgili olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçeklerle olduğu kadar duygularla ilişkili olduğunu yine hepimiz biliyoruz. Bizim kafamızdan geçenler kadar öğrencilerimizin kafasından nelerin geçtiğiyle alakalı bir bağlantısının olduğunu, öğretmenin böyle bir bağlantısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Öğretmek sizin kendi duyularınız kadar konu hakkındaki bilginizi kullanmamızla ilgili olduğunu hepimiz biliyoruz. Sonuçta günün sonunda çocukların üzerinde en fazla etkiye sahip olan şeyin sınıfa girdiğimiz andaki ruh halimiz olduğunu özetleyebiliriz. Dersin hızını belirleyen şey aslında bizim motivasyon duygumuzdur. Bu çok önemli. Günün sonunda çocukların üzerinde en fazla etkiye sahip olan şeyin sınıfa girdiğimiz andaki ruh halimiz ise ve dersin hızını belirleyen şey de bizim motivasyon duygumuzsa, o zaman dersin eğlenceli geçip geçmemesi durumu da bizimle alakalı bir şeydir. Sınıfta doğru atmosferi oluşturan şey bizim zor bir andaki gerginliği ortadan kaldırma yeteneğimizle alakalıdır. Etkin öğretim bizim kendi içsel tepkilerimizi ve dışsal davranışlarımızı yönetme kapasitemiz ile başladığını hepimiz biliyoruz. Ve bununla da bitiyor zaten. Etkin öğretim bizim kendi içsel tepkilerimizi ve dışsal davranışlarımızı yönetme kapasitemiz ile başlar ve bununla biter. Kişiler arası ve kişinin kendi içerisindeki yetenekler üzerinde bu kadar fazla hakimiyet kurmayı gerektiren çok az meslek var kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Kişiler arası ve kişinin kendi içerisindeki yetenekler üzerinde fazla hakimiyet kurmayı gerektiren çok az meslek var. Bunlardan bir tanesi öğretmenlik ve okul yöneticiliği mesleğidir. Dolayısıyla öğretmenler ile okul yöneticileri için bu alanın merkezi her geçen gün artıyor ve bu anlamda öğretmenlerimizin ve yöneticilerin yeterliklerini artırma noktasında, etkinliklerini artırma noktasında özel bir çabaya, gayrete olduğu muhakkak. İşte Neuro Linguistic Programming dediğimiz NLP kişisel etkinlik ile ilgili bir konu olduğu için öğretmenlere kişiler arası ve kişinin kendisine ait kapasiteyi geliştirme, duyguları yönetme ve daha etkin iletişim kurma konusunda bir dizi araç ve teknik sunuyor. Yani NLP'nin hani bir öğretmenin lazım olması gereken iletişim becerileriyle alakalı bir dizi teknikler sunmasından bahsediyoruz. Sadece teknik mi sunuyor, bir dizi araç ve teknik mi sunuyor? Hayır, aynı zamanda bizim kim olduğumuzla ilişki kurmamızı ve böylece bir öğretmen olarak etik amaç ve değerlerimize gerçekten bağlanmamızı ve ne olmamızı, ne yaptığımız hakkında derin bir şekilde düşünmemizi ve bununla ilgili etkin aksiyon almamızı sağlamak için bir takım yaklaşımlar ortaya koyar. Biz öğretmenlerle olan çalışmalarımızda, nitekim NLP'nin nörolingüistik programlamanın hem Ankara Muradiye'de iken hem de Kayseri'de Atlas Eğitim Kurumları'nda iken öğretmenlerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarda aslında neyin önemli olduğunu, ne istediğini bilmenin ve harekete geçecek kişisel etkinliğe sahip olmanın kendi değerlerimizle davranışlarımızı ilişkilendirme ve etrafımızdaki kişileri gerçekten önemli olana kolayca erişme konusunda etkileme yeteneği imkanı verdiğini tespit ettik. Yani bu seminerin bunu sağladık. Biraz önce ifade ettim. Aslında bu anlamda düşünecek olursak NLP duygusal zeka teknolojisi midir? Bunu yine ünlem içerisinde, tırnak içerisinde söylüyorum. NLP büyük olasılıkla duygusal zeka teknolojisidir. NLP kesinlikle kişiler arası ve kişinin kendi içindeki yetkinliklerini geliştiren bir teknolojidir diyebiliriz. Bu anlamda ünlem içerisinde, tırnak içerisinde söylüyorum. İşte kişisel gelişim ve kişisel etkinlik ile ilgili kilit noktaları keşfetme fırsatı vermek açısından bugün bir noktada bu konuya değinme ihtiyacı hissettim. Çünkü öğretmenlerimize bunun ihtiyaç olduğunu fark ediyorum. Eksiler olmakla birlikte NLP'nin temel ilkelerinden yola çıkarak öğrencilerimizi nasıl yönlendireceğimizi, dersleri nasıl keyifli hale getirebileceğimiz yollarını keşfetme imkanı açısından fayda sunacağına inandığım için bugün bu konuyu gündeme getirmek istedim. İnşallah birkaç radyo programı da bunun üzerinde paylaşmak istiyorum. Aslında nörolingüistik program mükemmelliği öğrenmek demek. Nasıl mükemmelliği öğrenmek demek? NLP bazen insanın mükemmelliğine ilişkin çalışmalar olarak tanımlamak da mümkün. NLP sadece etkin insanların ne yaptığını değil, bunu nasıl yaptıklarını inceliyor. Bunlar oldukça etkin olan kişilerin dışsal davranışlarını, onların dilini, dışsal davranışlarını, dilini, onların kullandıkları içsel zihinsel süreçleri ve düşünme şekillerini içeriyor. Bu yaklaşımları ve düşünme şekillerini uygulayarak bizler de kendi işimizde, hayatımızda aynı şeylere erişme imkanımız var. Yani aslında NLP şunu söylüyor, başkasının yapabildiği güzel bir başarıyı, uygulamayı, çalışmayı, performansı sen niye yapamayabilirsin? Sen neden yapamazsın ki? Dolayısıyla başkalarının yapabildiği bir şeyi kesinlikle sen de yapabilirsin der. Yani buradan şu, onun başkasının yaptığı dışsal davranışları, başkasının yaptığı içsel zihinsel süreçleri ve düşünme şekillerini öğren, sen de aynısını modelle, sen de yapabilirsin. Bu felsefeyi, bu mantığı vermeye çalışıyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, şimdi bizler zihinlerimizin gücünü ve zihinle beden arasındaki ilişkiyi daha yeni yeni anlamaya çalıştığımızı biraz önce özellikle beyin ve sinir dili programı hakkındaki son zamanlardaki üstün gelişmelerle birlikte daha yeni anlamaya başlıyoruz. Şaşırtıcı derinliklere basınçlı hava kullanmadan dalan serbest dalıcılar statik apne adı verilen bir konuma erişebiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu da enerji tüketen stres ve korkuyu ortadan kaldırarak yapmaktadırlar. Bu da olağanüstü bir zihin oyunu olduğunu hepimiz biliriz. Ve adrenalin sporlarının tam tersidir aslında bu basınçlı hava kullanmadan dalan serbest dalıcının yapmış olduğu bu teknik aslında adrenalin sporlarının tam tersi bir uygulama. Adrenalin metabolizmayı hızlandırırken serbest dalıcılar onu yavaşlatarak bu işi başardıklarını hepimiz biliyoruz. Dünya şampiyonları bedenin doğal nefes alma güdüsünü 9 dakikayı aşkın bir süre boyunca yenebilmektedirler. Yani özellikle bu nefes egzersizleri de bu NLP'nin konusu içerisinde, nörolingüistik programın konusu içerisinde son zamanlarda da nefes teknikleriyle alakalı ciddi bir şekilde dokümanlar, araştırmalar ortaya çıkıyor. Ve dünya şampiyonları da bedenlerindeki bu doğal nefes alma güdüsünü iyi bir şekilde kontrol ederek ve odaklanarak başarı yakaladıklarını hepimiz biliyoruz. Mesela bu anlamda hemen benim yıllar öncesi izlemiş televizyon ekranından da görmüş olduğum Naim Süleymanoğlu'nun o halteri kaldırırken ki doğal nefes alma güdüsündeki o sahneyi hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi o zaman şöyle bir durum söz konusu. NLP'de insanların neler yaptıklarının düşünme, hissetme ve davranma şekillerinin detaylarının incelenmesine modelleme adı veriliyor. İnsanların neler yaptıklarının düşünme, hissetme ve davranma şekillerinin detaylarının incelenmesine modelleme denir. Bu çok önemli. NLP'de en çok kullanılan şey kavram bu, modelleme. Başkasının yapabildiğini senden modelle. Yani onun ne yaptığını düşün, hisset ve davranma şekillerinin detaylarını incele ve sen de aynısını modelle. Bu yaklaşım önemli. Mükemmellik ve etkinlik detaylarına dikkat etmek gerekiyor ve NLP veyahut da NLP'yi diğer insan davranışları ve etkinlik çalışmalarını ayıran şey kişinin sahip olduğu düşünme, hissetme ve davranma şekillerinin detayları incelenmesidir. NLP araçları süreçler ve iletişim yetenekleri seviyesinde yer aldığı için bizlere sınıf içi dahil olmak üzere her bağlamda yüksek etkinliğe sahip olmamıza yardımcı olacak şekilde kullanma imkanımız var. NLP'nin tekniklerini, araçlarını sınıf içi dahil olmak üzere her bağlamda kullanma imkanımız var. Günümüzde NLP hayatın tüm alanlarında, tüm disiplinlerde ve her yerde insanların mükemmelliklerini ve etkinliklerini incelemek için kullanılmaktadır. Ortaya çıkan şey zihniniz için birer yazılım olarak tanımlanabilecek geniş bir yaklaşımlar yelpazesidir. Yani bu anlamda önemli. NLP'yi geliştirecek kişiler inceledikleri ve gerçekten etkin iletişimler tarafından paylaşılan tüm terapi uzmanlarının mükemmel iletişim kuran ve insanları etki altına alan kişilerin ortak üç temel özelliği olduğunu bulmuşlardı. Bu çok önemli. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, NLP'yi geliştiren kişiler, inceledikleri ve gerçekten etkin iletişimciler tarafından paylaşılan tüm terapi uzmanlarının mükemmel iletişim kuran ve insanları etki altına alan kişilerin ortak üç temel özelliği olduğunu ifade etmişlerdir. Bu özellikler aynı zamanda etkili liderlerde, satış görevlilerinde ve öğretmenlerde de bulunmaktadır. Bunlardan ilki, bunu buradan paylaşmak istiyorum. Bak, üç temel özellik. Neye ulaşmak istediğinizi net olarak belirlemek. Neye ulaşmak istiyorsunuz? Birincisi, neye ulaşmak istediğinizi net olarak belirle. Yani bu öğretmenlik mesleğinde neye ulaşmak istiyorsun? Neye ulaşmak istediğimizi net olarak belirlemek, sonucu bilmek ve ne istediğiniz konusunda fikir sahibi olmaktır. Ne istediğimiz konusunda fikir sahibi olmak. Birinci madde bu. Neye ulaşmak istediğimizi net olarak belirlemek, sonucu bilmek ve ne istediğimiz konusunda fikir sahibi olmaktır. Birincisi bu. Ne istiyoruz? Biz öğretmen akademide, İGEDER'in öğretmen akademisinde niçin varım? Derdim nedir? Yani vizyon cümlesi bu. Neye ulaşmak istiyorum? Ve ne istediğim konusunda fikir sahibi miyim? Birincisi bu. Etkin iletişimcilerin, iyi bir satış görevlilerin ve iyi bir öğretmende olması gereken birinci özellik. İkinci olarak, davranışlarımızı uygun hale getirecek esnekliği edinmek. İkincisi bu. Dünyanın en etkin iletişim uzmanlarında bulunan üç temel özellikten bahsediyoruz. Bu üç temel özellik aynı zamanda iyi bir öğretmende olması gereken üç özellik olarak söyledik. Birincisi, neye ulaşmak istediğimizi net olarak belirlemek, sonucu bilmek ve ne istediğimiz konusunda fikir sahibi olmak demiştik. İkinci olarak, davranışlarımızı uygun hale getirecek esnekliği edinmek, geniş bir davranış ve yanıt yelpazesine sahip olmaktır. Yani esnek olmak ilkesi NLP'nin, NLP'nin daha doğrusu en önemli unsurlardan bir tanesidir. Sadece hedef ulaşmak için bir tane yol yoktur. Birden çok yol vardır. Önemli olan o yolları bulabilmektir. Yani sadece bir yol üzerine ısrarcı olmak iletişimde de, kişiler arası ilişkilerde ciddi bir şekilde olumsuz sonuç verir. Dolayısıyla davranışlarımızı uygun hale getirecek esneklik edinebilmek, geniş bir davranış ve çözüm yelpazesine sahip olabilmek kıymetli Erkam Radyo dinleyeceğimiz. İkincisi bu. Peki üçüncüsü ne? Üçüncüsü de elde etmek istediğimiz şeye ulaşıp ulaşmadığımızı anlamak için duyularımızı kullanmamız ve böylece hızlı bir şekilde adapte olup etkin cevap veya çözüm verebilmemizdir. Üçüncüsü de hedeflediğimiz şeyi, elde etmek istediğimiz şeye ulaşıp ulaşmadığımızı anlamak için duyularımızı kullanmamız ve böylece hızlı bir şekilde adapte olup etkin cevap veya çözüm ulaştırabilmemizdir. Dolayısıyla bu üç şey, üç temel özellik. Bir, ne ulaşmak istiyoruz, neye ulaşmak istiyoruz? Bununla ilgili sonucu bilmek ve ne istediğimiz konusunda iyi bir fikir sahibi olmak. İki, davranışlarımızı uygun hale getirmek ve bunun için esnekli ilkesini kullanmak. Geniş bir davranış ve çözüm yelpazesine sahip olmak. İkincisi bu. Üçüncüsü de elde etmek istediğim şeye ulaşıp ulaşmadığımızı anlamak için duyularımızı kullanmak ve hızlı bir şekilde adapte olabilmek için bununla ilgili etkin cevap sistemimizi oluşturabilmek. Yani duyularımızı buna hazırlamak, bir noktada böyle ifade etmek gerekiyor. Şimdi tabii aslında burada bir şey daha ilave etmek gerekiyor. Bu üçün dışında bir de dördüncü madde var ki bir de aksiyon almak. Yani evet, üç temel özelliğe sahip olacağız ama bir de aksiyon alacağız. Yani eyleme geçeceğiz. Dışarıda gerçek bir dünya var kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Zihnimiz oluşan her şey orada oynayan sinema filmi sadece bir haritadan ibarettir. Dolayısıyla eyleme geçmediğimiz zaman zihnimizde oluşan her şey sadece orada kalır. Bir sinema şeridi gibi gözümüzün önünden geçer. Ancak onu eyleme dökersek bir anlamı olacaktır. O zaman özetleyecek olursak kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hayatlarında ve okul yaşamında mükemmelliğe erişmiş öğretmenlerin özelliklerini 3 artı 1 olarak sıralıyorum. 3 artı 1. 1. Kıymetli meslektaşlarım, öğretmenlerimiz, önce ne istediğimizi bilelim. Ne istediğimizi bilelim. Net ve erişebilir sonuçlar belirleyelim. İletişim ve aksiyonumuzun amacını ve yönünü belirleyelim. Gelecekteki aksiyonu etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için kendi içsel temsilimizi oluşturmalıyız ve bu konuda resimlere, seslere, hislere sahip olmalıyız. Ne istediğimizi bilmek, bir derdimiz, tefekkür, vizyon cümlesi, bizi harekete geçirecek eylem cümlesi. Hani buradan söylüyoruz ya, zaman zaman Erkam Radyo'dan Nurettin Topçu'nun derdi nedir, vizyon cümlesiyle alakalı çok defaatlerce söyledik. Onun vizyon cümlesi, onun derdi karakterli nesiller yetiştirebilmek. Bu cümleyi çok güçlü bir şekilde ifade ediyordu ve buna inanarak söylüyordu. Peki ikincisi, istediğimiz şeyi elde edip etmediğimizi bilmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Duyularımızın fark ettiği detayları keskinleştirmeliyiz. Böylece duyusal hassasiyete sahip olabilmeliyiz. Hedefimize doğru ilerlediğimizden emin olmamızı sağlayacak duyusal geri bildirimi sağlamak için diğerlerinin tepkilerinin farkına varmalıyız. 3. Değişim için gereken esnekliğe sahip olmalıyız. Davranışlarımızda kullandığımız dil ve içsel hislerimizde her zaman esneklik fayda sağlar. seçenekler sunmak, farklı yollar denemek başarı ulaşmamızı sağlayacaktır. Ve dördüncüsü de 3+1 dedik, aksiyon almak, yani eyleme geçmek. Burada da dışarıda gerçek bir dünya var. Zihnimizde oluşan her şey orada oynayan sinema filmi, sadece bir haritadan ibarettir. Dolayısıyla kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, NLP veya NLP büyük oranda nörotik bilimler ve psikolojideki güncel çalışmalarla paralel gitse de bir bilgi formu olarak NLP temelde fenomenolojiktir. Bu bağlamda subjektif insan deneyimlerinin doğasına ilişkin bir bilgi bütününü temsil eder ve NLP en iyi uygulama ve deneyim yoluyla öğrenilebilir. Şimdi Bandler ve Grinder detaylı çalışmaların ardından şuna karar vermişlerdir kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tüm iletişimin hipnoz olduğuna. Yani bir insan ne zaman birine kendi başına tecrübe etmesini gerektiren bir şey iletse hipnoz benzeri bir durum ortaya çıkmaktadır diyor. Onu şöyle devam ettirelim isterseniz. Bir anlamda hep beraber düşünelim ve kendimize soralım. İyi bir terapi uzmanları, davranış uzmanından yaptığı şey bu mudur? Bize bir takım sorular sormak suretiyle kendi eğitim seanslarımıza sorular sorarlar ve aldığımız bir takım notları alırlar ve onu tekrar bize yöneltirler ve bize ne yapmak isterler? Bizde bir pozitif değişiklik oluşturmak isterler. Davranışlarımızı değiştirme konusunda bize seçenekler sunarlar. Bizimle etkin iletişim kurarlar. Bizim yeniden bir şey keşfetmemizi, öğrenmemizi sağlarlar. İnsanların hayatını değiştirmek için çaba sarf ederler. Geçmişteki zorlu deneyimden üstesine gelme konusunda insanlara yardımcı olmak için ipuçları sunarlar. İnsanlara kendi potansiyellerini gerçekleştirme konusunda yardımcı olurlar. İnsanlara kendi davranışlarını yönetme konusunda yardımcı olurlar. İşte iyi bir terapi uzmanı, iyi bir terapi uzmanı yaptığı şeyler bunlarsa, o zaman etkin bir öğretmen de görmediği, beklediğimiz özellikler de aslında bundan farksızdır. Burada temel olan nokta şu. Bir terapi uzmanının kilit yetenekleri tıpkı bir öğretmeninki gibi kelimeleri kullanarak etkileme kabiliyeti ve değişimi oluşturmak için bir dil kullanıyorsa, işte benzeri bir uygulama da bir öğretmen tarafından yapılması gerekir. İşte bu türdeki araçların anlaşılması, dilin tıpkı öğretmenlikte olduğu gibi temel yetenek olarak kullanıldığı bir meslek için faydalı olacak. Yani nasıl ki iyi bir terapi uzmanı eğitim seanslarında sorular sorarlar ve o sorular üzerinden bizim kendimizi değiştirmemizi sağlarlarsa, bizim hipnoz olmamızı sağlarlarsa, aslında etkin bir öğretmen de benzer şeyi yapmalı. Şimdi biraz önce ifade ettim, yıllar öncesi, 22 yıl önce ben NLP ile, yani NLP adını verdiğimiz, Türkçe okunuşla NLP ile tanıştığımızda, o zaman yani çok anlaşılmadığı için kötü bir isim, ne kadar da kötü bir isim olarak da karşımıza çıksa, kısaltılmış olarak o dönemde LPG ile de karıştırılmış olsa da, dalga da geçilmiş olsa da, hani LPG araçlara gaz yakıtı veriyor ve aracın hareket etmesini sağlıyor ya, o dönemde ver gazı ver gazı gibi böyle espriler patlatılıyordu tabii ki. Ama şunu ifade etmek istiyorum, bu programda en azından inşallah bir sonraki programa kadar NLP'nin bir takım kabullerini paylaşmak istiyorum. O kabullerini paylaştıktan sonra da inşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında onun maddelerin her birinin üzerinde tek tek durmak istiyorum. Şimdi NLP'nin bazı kabulleri var arkadaşlar. Bazı temel ilkeleri var. İşte ben de 2000 yılında bir günlük o pazar eğitiminde almış olduğum o temel kabulleri bile beni harekete geçirmişti, eyleme geçirmişti. NLP'ye olan ilgimi artırmıştı. Onunla ilgili o kadar çok kitap okumuştum ki, seminerlere katılmıştım ve İstanbul'da geldiğim süreç içerisinde zaman zaman bu seminerlere de katılmayı ihmal etmedim. Ama kendi yaşama ne kadar uygulayabildim, uygulayabildiğim kadarıyla diyorum. Ama öğretmenlerimiz için yapmış olduğumuz, Kayseri'de Atlas Eğitim Kurumları için yapmış olduğumuz o Yozgat Çamlık'taki oteldeki eğitim, 3 günlük eğitim aslında ciddi bir şekilde okulda bir adet duygusu geliştirmişti. Practitioner düzeyindeki o çalışma bile öğretmenlerimizi etkilediğini düşünüyorum. Şimdi hiçbir öğretmenin bir sınıftan ya da bir öğrenciden söz ettiği sırada o kişilerle ilgili olarak sizin görüşünüzden tamamen farklı bir fikre sahip olduğunu gözlemlediğiniz oldu mu? Bunu fark ettiğinizde sorunun özünde yatan şeyin o öğretmenin sınıf ya da öğrenci hakkında sahip olduğu beklentiler, inançlar ve düşünme şekli olduğunu anladığınız oldu mu? Okulda geçirdiğimiz sürede kişiler ya da olaylar hakkındaki düşünme şeklimiz davranışlarımızı etkilemekte. Bu yüzden etrafımızdaki insanlar üzerinde de etki yaratmaktadır, oluşturmaktadır. Nitekim son 30 yıldır yaklaşık NLP başarılı insanların kendi potansiyellerine erişmek için uyguladıkları kritik öneme sahip kafa yapıları tanımlamıştır. Bunlara genellikle NLP'nin ön kabulleri adı verilir. Bunlara NLP alanı içinde terapi uzmanlarının ve genel olarak başarılı insanların özgün modellemesinden güncellenmiştir. Bu varsayımlar birçok NLP kitaplarının girişinde yazılır. Bu fikirlerin özünde aslında şu var. Başka insanların davranışlarını değiştiremeyiz. Sadece kendi davranışlarınızı değiştirebilirsiniz. Yani NLP'nin bütün bu temel ilkelerinin özünde temel prensip şu. Başka insanların davranışlarını değiştiremeyiz. Sadece kendi davranışlarımızı değiştirebiliriz. Bu prensip çocuklar kadar yetişkinler, öğretmenler, ebeveynler, arkadaşlar ve iletişimde bulunduğumuz herkes için geçerlidir. Kendi davranışlarımızdaki değişikliklerin diğerleri nasıl etkileyeceğini her zaman bilemeyiz. Fakat aldığımız duyusal geri bildirimleri, diğer insanlardan gelen belirsiz işaret ve sinyalleri hassas bir şekilde takip ederek uyum sağlayabilir ve diğer insanların davranışlarına etkin bir şekilde cevap verebiliriz. Dolayısıyla özeti şu, başka insanların davranışlarını asla değiştiremeyiz ama kendi davranışlarımızı değiştirme imkanımız var. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, biz her zaman iletişim kuruyoruz. İşimiz, becerimiz hayatta iyi bir iletişim kurmaktır. Ancak öğretmenlik mesleğinin en önemli hususiyeti de iyi bir iletişim uzmanı olabilmesidir. Yani öğretmenin veya okul yöneticisinin sahip olması gereken en önemli şey iletişim becerisinin güçlü olması. Çünkü öğrettiğimiz sınıfta öğrencilerin önünde yaptığımız her şey bir şekilde iletişim kurallarına uyuyor. Kullandığımız kelimeler, yüz ifademizdeki küçük değişiklikler, duruş şeklimiz, sınıfı düzenleme şeklimiz, durduğumuz yer ve benzeri. Bunların hepsi bir iletişim kuralları içerisinde de olan şeyler değil mi sizce? İşte bunun farkına varmamız, kurduğumuz iletişimin detaylarını ve diğer insanlar üzerinde yaptığı etkiyi keşfetme fırsatı vermez mi? Aslında işin aslına bakacak olursak, iletişim kurmamak mümkün değildir bir öğretmen için. Hiçbir şey söylememek bile bir iletişim sürecidir aslında. Şimdi ilettiğimiz şeyin anlamı aldığımız cevaptır. Bu ne demek? İlettiğimiz şeyin anlamı aldığımız cevap. Bu görüş birçok açıdan öğretmenler için en büyük mücadele alanı olan fikirlerden biridir. Basitçe ifade etmek gerekirse şu, biz başkalarından istediğimiz şeyle ilgili olarak suçu, anlayış eksikliğini atamayız. İlk bakışta bu boş bir fikir gibi gözükebilir ama işin gerçeği, bu görüş dünyayı farklı bir açıdan görmenin güçlü ve özgürleştirici bir yoludur. Değişmesi gerekeni biz olduğumuzu bilmek, hayatın üzerinde gerçekten kontrole sahip olduğumuz yönü olan kendi davranışlarımız üzerinde tam kontrole sahip olmamıza izin verir. İsterseniz bunu bir düşünelim. Bir başkasının bir şey yapmasını nasıl sağlayabilirsiniz? İşin gerçeği, öncelikle sizin harekete geçmeniz gerekmektedir. Yani kısacası ilettiğin şeyin anlamı aldığınız yanıttır. Yani ilettiğimiz şey, yani bizim anlattığımız şeyin karşılığında karşı taraftan nasıl bir tepki alıyorsak, nasıl bir cevap alıyorsak aslında cevabı o. Dolayısıyla biz kendimiz değişir, ilettiğimiz şeyin önce biz kendimiz yaparsak, kendimiz onu uygularsak alacağımız yanıt da cevap da öyle olacaktır. Dolayısıyla bir başkasının bir şey yapmasını nasıl sağlayabiliriz? Sorunun cevabı şu. Öncelikle bizim harekete geçmemiz suretiyle. Diğer bir şey, yine NLP'de temel ilke olarak paylaşılan bir şey, direnç uyum yokluğunun bir sonucudur. Hani bazen dirençle karşılaşırız ya, direnç ya da meydan okumayla karşılaştığımızda ne yaparız? Peki neden insanlar direnç gösterirler veya meydan okurlar? Aslında dirençle ya da meydan okumayla karşılaştığımızda kendimize sormak lazım. Bu çocukla, ebeveynle ya da meslektaşlarımızla ne tür bir ilişkimiz var? Neredeyse her zaman eğer ortamda karşılıklı bir güven ve ilişki, yani uyum yoksa direnç çıkmıyor mu? Karşılıklı bir güven ve ilişkinin olmadığı ortamda, yani uyumun olmadığı ortamda direncin veya meydan okumanın çıktığını hepimiz biliyoruz. Peki uyum nasıl öğreteceğiz? İşte uyum oluşturmanın öğrenilmesi NLP'nin kilit yeteneklerinden biridir. Ve NLP bizlere nasıl uyum oluşturacağımızı, uyumun araçlarını ve stratejilerini gösterir. Genellikle öğretmenler sınıfa görevler, strateji ve yetenekler bakış açısından yaklaşırlar. Çocuklar ise kimlik seviyesi gibi daha temel bir seviyede bulunurlar. Onlar genellikle sizin kim olduğunuzla ve sizin için neyin önemli olduğu ile ilgilenmekten çok korunmaya, beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Çabasız bir şekilde uyum geliştirmek size bu seviyede iletişim kurma imkanı sağlar. Düşünme, hissetme ve davranış yollarımızı değiştirebilirsek o zaman direnci de veya meydan okumayı da ortadan kaldırabiliriz. Dolayısıyla direnç uyum yokluğunun bir sonucu olduğunu ifade etmek istiyorum. Peki iletişimin diğer bir yolu NLP'nin temel ilkelerinden biliyorsunuz şu ana kadar iki tanesinden bahsettik. Bir de düşünme bakımından NLP bir takım temel ilkeler, varsayımlar ortaya koyar. O da şu: zihnimizin gözünde oluşturduğumuz harita gerçeklik değildir. Yani zihnimizin gözünde oluşturduğumuz harita asla kendisi değildir. Örnek, bir Türkiye haritası Türkiye'nin kendisi midir? Bir Türkiye haritası, gördüğünüz Türkiye haritası veya zihninizde canlandırdığınız bir durum gerçeğin ta kendisi midir? Değil. Bizler dünyaya ilişkin içimizde oluşturduğumuz kendi haritalarımıza göre davranır ve cevap veririz. Bizim deneyimlerimizin ve bu deneyimlerle ilişkili duyguların sonucu olarak bunlar ortaya çıkar. Dolayısıyla bizim haritalarımız, değerlerimiz, inançlarımız ve yaşadıklarımızla doludur. Bunların bazıları faydalı durumdadır, bazıları ise değildir şüphesiz. Etkin bir şekilde iletişimde bulunmamızı sağlayacak esneklik ve yeteneklere sahip olmayı ve hedeflerimize ulaşmayı öğrenme sürecinde ilk adım haritalarımızda neler olduğunun farkına varmak ve onun sadece bir harita olduğunu anlamaktır. Dolayısıyla bizim gözümüzde canlandırdığımız şey bizim bir haritamızdır ama bu asla gerçek değildir. Bunu unutmamak gerekiyor. Çünkü o harita bizim yaşadıklarımızdan, deneyimlerimizden, inançlarımızdan ve hatıralarımızdan meydana gelmektedir. Dolayısıyla hedeflerimize ulaşma noktasında ilk adım haritamızda neler olduğunu farkına varmak, bunların ne kadarının gerçek olduğunu iyi anlamaktır. Yine etkin şekilde düşünmenin diğer bir yolu, çevreyi oluşturan kişi iletişimi ve gerçekleşecek aksiyonları kontrol eder. Çerçeveyi oluşturan kişi iletişimi ve gerçekleşecek aksiyonları kontrol eder. Bu da çok önemli. Çerçeveyi oluşturan kişi iletişimi ve gerçekleşecek aksiyonları kontrol ederden neyi anlamak istiyoruz? Şu: çocuklar ne yapmaları gerektiğini açıkça anlamadığı zaman ne olur? Çocuklar ne yapmaları gerektiğini açıkça anlamadığı zaman ne olur? Hepimizin geçmişinde bir sınıf aktivitesi, bir sınıf etkinliği oluşturduğumuz, sonra bunun hiçbir işe yaramadığını fark ettiğimiz örnekler yok mudur? Ve bu genellikle biz açıklama kısmının önemli bir bölümünü kaçırdığımız ya da etkinliğin nasıl yapılacağına dair kısımda açık olmadığımız durumda meydana gelmiyor mu? İşte bu durum tüm iletişim süreçleri için geçerlidir. Kullandığımız dil, biz bunun farkında olsak da olmasak da ilettiğimiz anlamı güçlü bir şekilde etkilemektedir. Dildeki gizli anlamın daha fazla farkına varmaya zaman ayırmamız bizi çok daha etkin bir hale getirir. Temelde sınırları önce kim belirlerse onu izleyen belirteçleri de o ortaya koyacaktır. Dolayısıyla çerçeveyi oluşturan kişi, yani öğretmen, iletişimi ve gerçekleşecek aksiyonları, eylemleri kontrol etmelidir. Herkes ihtiyaç duyduğu içsel kaynaklara sahiptir. Diğer bir ilkesi, NLP'nin diğer bir ilkesi, benim çok sevdiğim ilkelerden bir tanesidir. Ne demek? NLP, temelde fikirlerin, inançların, teknik ve felsefenin pozitif bir setidir. Bütün bu fikirlerin özünde eğer biri bir şey yapabiliyorsa bir başkasının da onu yapabileceği anlamı çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle NLP o kişinin ne yaptığını anlamak ve onu kendimize uyarlamaktır. Fark yaratan veya fark oluşturan şeyler genellikle belli belirsiz ya da gizlidir. Ve içsel imgelemenin ya da kendimizle veya başkalarıyla kullandığımız dilin bir sonucu olabilir. Günün sonunda hepimiz ne düşündüğümüz ve nasıl davrandığımız konusunda kontrole sahibiz. Dolayısıyla herkes ihtiyaç duyduğu içsel kaynaklara sahiptir. Bu ne demek? Bir başkasının yapabildiği bir şeyi sen neden yapamayabilirsin ki? Sen de yapabilirsin. Bir başkası yapabiliyorsa sen de yapabilirsin demektir. Yine NLP her zaman aksiyon almayı gerektiren bir süreçtir. NLP'de pozitif aksiyonlar almak gerekir. Bunun da bir takım kuralları vardır. Bunun 3 kuraldan oluşuyor bu da. Hepimiz hızlı bir şekilde ve tek seferde deneyerek öğrenebiliriz istersek. Hepimiz öğrenebiliriz ve tek seferde öğrenebiliriz. Öğretmen olmak üzere eğitildiğimiz zamanı düşünün isterseniz. Bir şeyi ikinci defa ya da tekrar tekrar öğretmek sınıf içinde daha önce de oluşmuş bir problemle uğraşmak ne kadar daha kolay? Zihinlerimiz geçmişte yaptığımız şeylere ilişkin hatıralara, özellikle de ister başarı ister başarısızlık olsun güçlü anılara hızlı bir şekilde cevap vermiyor mu? Zihnimiz gelecekteki olaylarla ilgili olarak oluşturduğumuz imgelere de aynı hızla cevap vermiyor mu? İstediğimiz şeyin pozitif bir zihinsel temsilin oluşturulması bizim aynı hızla yanıt vermemizi, cevap vermemizi sağlamayacak mı? Dolayısıyla ne kadar hızlı öğrenebiliriz? İşte o zaman içsel kaynaklarımızı kolayca harekete geçirmemizi sağlarsak o kadar kolay öğrenebiliriz. Peki şöyle yapalım. Bir anlığımıza kollarımızı ovuşturalım. Kollarımızı kavuşturun şöyle. Kollarımızı hani var ya şöyle kollarımızı kavuşturabiliriz, birleştirebiliriz. Hani bir şey sıkıldığımız zaman iki kolumuzu göğsümüz üzerine koyuyoruz ya. Peki şimdi kollarımızı tam ters şekilde kavuşturabiliriz. Kolay mı? Hayır, ilk başta zor. Ama şimdi kollarınıza alışkın olmadığın şekilde 7-8 kere kavuşturursak daha sonra bunu yapabilme imkanımız var mı? Olabilir. Dolayısıyla denersek eğer arkamızdan da kollarımızı kavuşturduğumuzu göreceksiniz. Demek ki ama bunu denediğimiz zaman, defaatlerce denediğimiz zaman da bunu yapabiliyoruz. Demek ki birçok şeyi öğrenmek için zihnimizin fazla tekrar yapması gerekmiyor. Aslında NLP teknikleri hayatın kesinlikle bu kategorisine yer alır. Bir kere tecrübe edildikten sonra sizinle kalır ve daha sonra o uzmanlaşmış hale gelir. Ve NLP'nin sevdiğim diğer bir ilkesi de şu. Pozitif aksiyon almak adına geri bildirim bilgidir. Başarısızlık diye bir şey yoktur. Bu çok önemli. Başarısızlık diye bir şey yoktur. Ve diğer bir şeyde en esnek olan kişi en büyük etkiye sahip olan kişidir. Dolayısıyla başarısızlık diye bir şey yoktur. Ne istediğimizi bilmeliyiz. İçsel temsillerimizi, imgelerimizi istenen hedefe doğru yönelttiğimizde yolcunun başlangıcı gerçekleşir. Sonuçta ortaya çıkan sonuçta bir geri bildirim bilgidir. Başarısızlık değildir. Böyle kabul etmek gerekiyor. Ve esnek olan her zaman en büyük etkiye sahiptir. İnatçı olan, bir şeyde ısrar eden, sürekli ısrar eden, farklı seçenekler denemeyen kişiler hayatta başarılı olamazlar. NLP'nin temel ilkeleri aksiyon almakla ilgili. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında benim yıllar öncesi, 22 yıl önce Ankara'da başlayan bir yolculuğun hatırlanmasıyla bir eğitim için nörolingüistik program nasıl fayda sağlar? Bu anlamda kısa bir giriş yaptık. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında yine NLP'nin bu bahsetmiş olduğum temel ilkeler üzerine detaylı örnekler yapmak suretiyle siz değerli eğitimcilerimize ve ailelerimize katkı sunmayı düşünüyorum. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.